Ayrım 7.
Sorumluluk davranışlarımın her birinin beni kurduğunu, beni tanımladığını, beni icat ettiğini bilmek anlamına gelir. Yapmak istediğim şeyi seçerek kendimi yavaş yavaş dönüştürürüm. Bütün kararlarım çevremi kuşatan dünyadan önce kendi içimde izler bırakır. Bir kez özgürlüğümü kullandıktan sonra aynaya baktığım zaman gördüğüm şeyden ötürü hayıflanamam ya da şaşkınlığa kapılamam. İyi davranırsam kötü davranmak gittikçe daha güç gelir bana. Ne yazık ki bunun tersi de doğrudur. Bu yüzden en iyisi kusurdan vazgeçmemek, iyi yaşama kusurundan. Bir western filminin baş oyuncusu kötü adamı sırtından vurma olanağı bulduğunda ama hayır bunu yapamam dediği zaman ne demek istediğini çok iyi anlarız. Ateş etmek iyi olabilir ama bu tür bir şey yapmaya alışık değildir. Zorunlu olarak öykünün iyi kişisi odur. Seçtiği varoluş biçimine filmin birinci bölümünde özgürce oluşturduğu kişiliğe bağlı kalmak zorundadır. Özür dilerim, bu bölüm çok uzadı ama heyecanlandım. Hem sonra sana söyleyeceğim bu tür öyle çok şey var ki, burada durup gücümüzü toplayalım. Çünkü yarın şundan söz etmek istiyorum sana. Kişilere nasıl kişi olarak davranılır? Gerçekçilikle mi ya da dilersen şöyle diyelim, iyilikle mi? Şunları oku. Ah ödlek vicdan, niçin işkence ediyorsun bana? Mavi ışık, gece yarısının ölü rengi. Kas katı kesilmiş bedenimi kaplayan soğuk teri duyuyorum ve titriyorum. Ne? Kendi kendimden mi korkacağım ben? Burada başka hiç kimse yok. Richard, Richard'ı seviyor. Ben, benim. Burada bir katil mi var? Hayır, evet. Bir katil var, ben. Öyleyse kaç? Kimden? Kendi kendimden mi? Ne fikir? Niçin? Niçin öcümü almıyorum? Ne? Ben mi? Kendi kendimden öc almak mı? Hayır. Ne yazık ki kendimi seviyorum. Niçin seviyorum kendimi peki? Kendi kendime karşı yaptığım iyi bir eylemden ötürü mü? Yo, hayır. Ah ne yazık. Kendimden nefret ediyorum. Kendi işlediğim iğrenç kötü davranışlardan ötürü sefilim biriyim ben. Ama hayır, yalan söylüyorum. Değilim. Çılgın kendinden iyi biçimde söz et. Çılgın kendi kendine yaltaklanma. Vicdanımın bin çeşit dili var. Bunların her biri kendi farklı öyküsünü yineliyor. Her öykü bir hain diye yargılıyor beni, yalancı tanık. Tüm sınırların ötesinde yalancı tanık. Katil, acımasız katil, tüm sınırların ötesinde, acımasız katil, tüm sınırların ötesinde işlenen çeşitli günahlar. Tümü, şimdi başıma üşüşmüşler, haykırıyorlar tümü de. Suçlu, suçlu, umarsızım. Beni seven tek bir yaratık bile yok. Ölecek olsam, hiçbir ruh acımayacak bana. Niçin acısın ki? Ben kendim bile içimde acımanın zerresini bulamıyorum. William Shakespeare, 3. Richard. Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkalarına yapma. En temel ahlak ilkelerinden biridir bu. Ama şu da aynı ölçüde geçerli olarak öne sürülebilir. Başkalarına yaptığın her şeyi yalnızca kendine yaparsın. Erich Fromm. Başkalarına yarayan her şey kendine de yarar. Yalnızca kime iyilik edilmişse karşılığında o da iyilik edeceğinden, kim savunmuşsa o da savunulacağından değil, iyi örnekler döner dolaşır onları verene dönerler. Tıpkı kötü örneklerin onları ortaya koyanlara geri dönmeleri gibi. Davranışlarıyla neler yapabileceklerini örneklerle ortaya koyduktan sonra haksızlığa uğrayanlara acınmaz. Gerçekten de erdemler ödül beklendiği için yapılmaz. Erdemli bir eylemin ödülü o eylemi yapmış olmakta yatar. Seneca, Lucilius'a mektuplar. 7. Kendini onun yerine koy. Robinson Crusoe, elverişsiz bir rüzgarın ve onun ardından gelen deniz kazasının onu hapsettiği adanın kumsalında gezinmektedir. Omuzuna papağanı tünemiştir. Palmiye yapraklarından yaptığı, onu haklı olarak yeteneğinden ötürü gururlandıran şemsiyesiyle güneşten korunmaktadır. Koşullar göz önüne alınırsa, işlerin onun için pek de kötü gittiğinin söylenemeyeceğini düşünür. Kötü havalardan ve yabanıl hayvanlardan korunacağı bir sığınağı vardır. Yiyecekle suyu nerede bulacağını bilmektedir. Örtünmek için adada bulduklarıyla yaptığı giysileri vardır. Küçük bir keçi sürüsünün evcil hizmetlerinden yararlanmaktadır ve benzeri. Sonuç olarak tek başına bir kazazede yaşamını az çok iyi yaşamanın üstesinden gelmeyi başarmıştır. Robinson gezintisini sürdürmektedir. Kendinden öylesine hoşnuttur ki bir an hiçbir şeyi eksik değilmiş gibi görünür gelir ona. Ama ansızın irkilir. Orada beyaz kumun içinde barışçıl varlığına başkaldıran bir biçim çizilmiştir. Bir insanın ayak izi. Kim olabilirdi? Dost mu, düşman mı? Belki de dosta dönüştürülebilecek bir düşman. Erkek mi, kadın mı? Onunla nasıl bir ilişkisi olacaktı? Adaya vardığından beri Robinson kendi kendine sorular yöneltmeye, sorunları olabildiğince zekice çözmeye alışmıştı. Ne yiyeceğim? Nereye sığınacağım? Kendimi güneşten nasıl koruyacağım? Ama şimdi durum değişikti. Çünkü açlık, yağmur, yabanıl hayvanlar gibi doğal şeylerle değil, başka bir insan varlığıyla yüz yüze gelmek zorundaydı. Bir başka Robinson'la, erkek ya da dişi cinsten başka Robinson'larla. Doğal şeyler ya da hayvanlar karşısında varlığını sürdürmekten başka bir şey düşünmeksizin tutum alabilmişti. Söz konusu olan kendisinin mi onlara egemen olacağı, yoksa onların mı kendisine egemen olacaklarıydı, başka karmaşıklıklar olmaksızın. Oysa insan varlıkları karşısında iş öylesine basit değildi. Kuşkusuz yaşamını sürdürmeliydi. Ama rastgele bir biçimde değil. Yalnızlık ve felaket, Robinson'ı ormanda çevresini kuşatanlar gibi yabanıl bir hayvana dönüştürmüşse, o zaman ayak izlerini bırakan bilinmeyen varlığın ortadan kaldırılması gereken bir düşman mı? Yoksa gövdeye indirilmesi gereken bir av mı olduğundan başka bir şey için tasalanmayacaktır. Ama hala bir insan olarak kalmışsa, o zaman onu bir av ya da basit bir düşman gibi değil, bir rakip ya da olası bir arkadaş gibi görecektir. Ne olursa olsun kendisinin bir benzeri gibi. Yalnız olduğu sürece Robinson teknik, mekanik, sağlık hatta diyebiliriz ki bilimsel sorunlarla da yüz yüze gelir. Düşman ve bilinmeyen bir ortamda yaşamını kurtarmak söz konusudur. Ama kumda kumanın ayak izlerine rastlayınca ahlaksal sorunlar başlar. Artık yalnızca doğanın ortasında bir yabanıl hayvan ya da bir enginar gibi hayatta kalmak değildi söz konusu olan. Şimdi insanca yaşamaya başlamalıydı. Yani başka insanlarla birlikte ya da onlara karşı ama ne olursa olsun insanlar arasında. Yaşamı insanca kılan şey onu insan varlıkları arasında geçirmektir. Onlarla konuşmak, anlaşmalar yaparak ya da yalan söyleyerek, saygı duyularak ya da ihanet edilerek, severek tasarılar yaparak, geçmişi anımsayarak, yüzleşerek, birlikte ortak şeyler düzenleyerek, oynayarak, simgeler aracılığıyla iletişim kurarak. Ahlak bilimi nasıl daha iyi beslenebileceğiyle, soğuğa karşı en iyi korunma yollarıyla ya da boğulmadan dereden nasıl geçileceğiyle uğraşmaz. Belirlenmiş koşullarda hayatta kalmak için kuşkusuz çok önemli sorunlar. Ahlak biliminin özelliği, insan yaşamının başka insan varlıklarıyla birlikte akıp giden yaşamın nasıl iyi yaşanacağını irdelemeyi içerir. İnsan doğal tehlikelerle yüz yüze gelmeyi bilmezse yaşamını yitirir. Kuşkusuz büyük bir felaket ama eğer bir kimse ahlak bilimi hakkında fikri yoksa yaşamını yitirir. Ya da yaşamının insan yanını ziyan eder. Bu da içtenlikli olmam gerekirse iyi bir şey değildir. Az önce kumdaki ayak izlerinin Robinson'a bir benzerinin ürkütücü yakınlığını duyurduğunu söylemiştim. Ama biraz daha yakından bakalım. Hangi noktaya dek kuma Robinson'ın benzeriydi? Bir yanda çağının en ileri bilimlerine vakıf Hristiyan dinsel eğitimi almış, Homeros'un şiirleriyle ve basınla ilişiği olan bir Avrupalı. Öte yanda kültürü, kabilesinin sözlü gelenekleriyle sınırlanmış Güney denizlerinden yabanıl bir yamyam. Çok tanrılı Londra ya da Amsterdam gibi çağın büyük kentleri hakkında en küçük bir fikri bile yok. Bu iki kişinin her şeyi farklı. Derilerinin rengi, beslenme, eğlence beğenileri. Geceleri gördükleri düşlerin bile hiçbir ortak yanı yok. Gene de bütün bu ayrılıklara karşın temelde benzer çizgiler. Robinson'ın adadaki hiçbir hayvan, ağaç ya da pınarla paylaşmadığı öze ilişkin benzerlikler var aralarında. Her şeyden önce her ikisi de konuşuyorlar çok değişik dillerde de olsa. Onlar için dünya simgelerden ve simgeler arasındaki ilişkilerden oluşmaktadır. Salt adsız nesnelerden değil. Öte yandan Robinson'da Kuma'da davranışları değerlendirme, bir kimsenin iyi, buna karşıt olarak kötü şeyler de yapabileceğini bilme yetisine sahiptir. İlk bakışta her biri için iyi ve kötü şeyler aslında aynı şeyler değildir. Çünkü her birinin değerler ıskalası çok farklı kültürlerden kaynaklanmaktadır. Yamyamlık, Kuma için çok uzağa gitmeden USA uygun ve kabul edilebilir bir alışkanlıktır. Robinson içinse, sanırım obur olmadıkça senin için de öyle, iğrenç bir şeydir. Buna karşın ikisi de kabul edilebilir olanla iğrenç olana ilişkin ölçütlerin var olduğu konusunda aynı görüştedirler. Çok farklı konumlardan yola çıksalar da her zaman tartışabilirler. Neyi tartışmakta olduklarını da anlayabilirler. Bir köpek balığı ya da kayan bir kaya karşısında yapılabilecek şeyden çok daha iyi değil mi sence? Çok doğru diyeceksin. Ama insanlar birbirlerine ne denli benzerse benzesinler, insan onlara en iyi nasıl davranacağını önceden bilemez. Kumdaki ayak izi onu haşlayıp yemek isteyen bir yamyam kabilesinin üyesine ait olursa başka, en sonunda onu kurtarmaya gelen gemi kamaratuna ait olursa başkadır. İnsanlar tam da bana çok benzedikleri için herhangi bir yabanıl hayvandan ya da bir depremden daha tehlikeli olabilirler. Zeki, ayrıntılı tasarılar yapma, tuzaklar kurma, beni bin türlü kandırma yeteneğine sahip bir düşmandan daha kötü bir düşman olamaz. Öyleyse belki de en iyisi, daha şimdiden onların düşman oldukları kesinmiş gibi ilk saldırıya geçen olmak, onları sertlikle denetim altında tutmaktır. Ne var ki bu tutum ilk bakışta göründüğü kadar akıllıca değildir. Benzerlerime karşı düşman gibi davranırsam hiç kuşkusuz onların da bana düşman olmaları olasılığını artırırım. Onların dostluğunu kazanma ya da başlangıçta bana sunma eğiliminde oldukları bu dostluğu koruma fırsatını kaçırırım.
Tehlikeli benzerlerimizin karşısında olası bir tutum daha vardır. Marcus Aurelius Roma imparatoru ve filozoftu. Epeyce kendine özgü bir şeydi bu. Çünkü genellikle yöneticiler tartışılmaz bir biçimde pratik olmayan sorunlarla pek ilgilenmezler. Marcus Aurelius kendi kendisiyle yaptığı konuşmaları, kendini azarladığı ya da kendi kendine öğütler verdiği konuşmaları kaydetmeyi severdi. Şu tür şeyleri not ederdi, sözcük anlamında almayasın diye onları kitaptan değil ezbere alıntılıyorum. Bugün kalktığında gün boyu bir yalancıya, bir hırsıza, zina işleyen birine, bir katile rastlayacağını düşün. Onlara insan gibi davranacağını anımsa. Çünkü onlar tıpkı senin gibi insandırlar. Bu yüzden onlarsız olamazsın. Tıpkı alt çene kemiğinin üst olmaksızın olamayacağı gibi. Marcus Aurelius için en önemli olan başka insanların davranışının benim için elverişli olup olmadığını belirlemek değil, onların insan oldukları ölçüde bana denk düştüklerini bilmektir. Onlarla ilişki kurduğumda bunu hiç unutmamalıyım. Ne denli kötü olurlarsa olsunlar, insanlıkları benimkine denk düşer, onu güçlendirir. Onların insanlığı olmaksızın belki gene yaşayabilirdim ama insanca yaşayamazdım. Birkaç takma dişim ya da 2-3 çürüğüm olsa da yemek saati geldiğinde üst çene kemiğine yardım eden bir alt çene kemiğine güvenebilmek önemlidir. İnsanlarda ortak olan zeka, us yürütme ve tasarılar yapma yeteneği, tutkular ve korkular, onları isterlerse öylesine tehlikeli kılan şeyler, onları aynı zamanda benim için çok derecede yararlı kılıyor. Bir insanın ilgimi çekmesinden üstün bir şey yoktur. Söyle bana, sevilmekten daha güzel ne var? Parayı, gücü ya da saygınlığı isteyen kişi bu zenginlikleri insanın sevildiği zaman karşılığında hiçbir şey ödemeksizin aldıklarının yarısını satın alabilmek için istemiyor mudur? Kim beni gerçek anlamda benim gibi, tıpkı benim gibi işleyen bir başka varlıktan çok sevebilir? Kim beni insan gibi salt bunun için sevebilir? Hiçbir hayvan ne denli sevgi dolu olursa olsun bir başka insan varlığının bana verdiği sevgi kadar sevgi veremez. Hatta bu insan biraz sevimsiz bile olsa. Kuşkusuz insan varlıklarına çok kez sakınımla davranmak gerekir. Ama bu sakınım kuşku ya da kötücüllük anlamında değil, kırılgan nesnelere, dahası en kırılgan şeylere gösterilen özen anlamındadır. Çünkü basit şeyler değildir bunlar. Bizi başka insanlara bağlayan saygı ve dostluk, kendim de bir insan olduğumdan benim için dünyadaki en değerli şeydir. Bu yüzden de insanlarla bir ilişkim olduğunda her şeyden çok bu bağı korumalı, hatta bu deyimi kullanmama izin verirsen üstüne titremeliyim. Canını kurtarmak söz konusu olduğunda bile bu öncelik tümüyle unutulmaz. Marcus Aurelius, ki bir imparator, bir filozoftu ama aptal değildi. Senin de bildiğin bir şeyi çok iyi biliyordu. Çalan, yalan söyleyen, öldüren insanlar vardır. Doğal olarak komşusuyla iyi geçinmek için bu davranışları onaylamayı düşünmüyordu. Ama bana önemli görünen iki şey açıktı onun için. Birincisi, birini çalan, yalan söyleyen, ihanet eden, şiddet kullanan, öldüren ya da bir biçimde kötülük eden kişi bu yüzden insan olmaktan çıkmaz. Dil yanıltır bizi. Çünkü kötülüğe ona denk düşen bir sıfat verir. Bu adam bir hırsızdır, bu kadın bir yalancıdır, filanca bir suçludur. Söz konusu olanın insan varlıkları olduklarını onaylamayacak bir biçimde davranırken, insan olmaktan çıkmadıklarını bir ölçüde unutturur bize. Hoşlanılmayacak biri haline gelen ki gene de bir insan olmayı sürdürür, her zaman yeniden bizim hoşumuza giden, onsuz olunamayacak bir varlığa dönüşebilir. İkincisi, bütün insan varlıklarının belirleyici özelliklerinden biri bizim taklitiyetimizdir. Çok kez davranışlarımızı, beğenilerimizi başkalarından alırız. Bu nedenle bizler eğitilebilir varlıklarız. Başkalarının geçmişte ya da uzak zaman dilimleri içindeki kazanımlarını edinmekten hiç geri kalmayız. Uygarlık, kültür ve benzeri dediğimiz şey biraz buluş, pek çok da taklit içerir. Eğer böylesine büyük kopyacılar olmasaydık, herkesin her zaman sıfırdan başlaması gerekirdi. Bu yüzden eşitlerimiz karşısında ortaya koyduğumuz örnek böylesine önemlidir. Birçok durumda onların tıpkı bizim onlara davrandığımız gibi davranacakları hemen hemen kesindir. Sağa sola düşmanlık tohumları saçarsak büyük bir olasılıkla açığa vurulmamış bir biçimde de olsa düşmanlıkla karşılaşırız. İnsan ne denli iyi örnek ortaya koyarsa koysun, öteki insanların gözlerinin önünde taklit edilecek fazlasıyla kötü örneğin bulunduğunu da biliyorum. Öyleyse ne diye sıkıntıya katlanıp ayak takımının kolayca elde ettikleri yararları yatsımalı? Marcus Aurelius olsaydı şöyle yanıtlardı seni. Kendilerinden gerçekten çok az olumlu şey bekleyebileceğin kötülerin zaten büyük olan sayısını artırmak, iyi yaşamana yardımcı olmak için çok şey yapabilecek azınlıktaki iyilerin cesaretini kırmak, sağduyuya uygun bir şey gibi mi görünüyor sana? Ürününü dermek istediğin şeyi ekmek, bunun tersini yapmaktan daha usa yakın olmaz mı? Karamukların ekinlerini mahvedebileceğini bildiğine göre. Sağduyunun yararlarına bel bağlayacak yerde bile bile deli gibi davranmayı yeğmi tutuyorsun. Bizim kötü dediğimiz, yani öteki insan varlıklarıyla dostluk kurmaya çalışacak yerde onlara düşman gibi davranan insanların nasıl davrandıklarını biraz daha yakından inceleyelim. Frankenstein'ı anımsıyorsundur. Şu hayran olması canavarlar canavarı Boris Karloff'un oynadığı filmi. Hani sen küçükken TV'de seyretmeye başlamıştık da bana sevimli bir içtenlikle biraz korkuyorum sanırım dediğin için televizyonu kapatmak zorunda kalmıştım. Filmin esinlediği Mary Shelley'in romanındaki ceset parçalarından oluşan yaratık çoktan pişman olmuş yaratıcısına şu itirafta bulunur. Mutsuz olduğum için kötüyüm ben. Kötü oldukları varsayılan ortalıkta dolaşan kişilerin çoğunluğu içtenlikli olsalardı aynı şeyi söylerlerdi sanıyorum. Benzerlerine karşı düşmanca ve insanlık dışı davranıyorlarsa bunun nedeni korkmaları, kendilerini yalnız duyumsamalarıdır ya da birçok başkalarının sahip oldukları şeylerden yoksun olmalarıdır. İleride göreceğin gibi mutsuzluk ya da mutsuzlukların en kötüsüne uğrarlar. İnsanların büyük bir çoğunluğunun kendilerine sevgi ve saygı duymaksızın davrandıklarını görürler, tıpkı Doktor Frankenstein'ın acınası yaratığı gibi. Yalnızca bir kör, bir de çocuk dostluk gösterir onlara.
Kötü olduğu için mutlu olan hiç kimseyi tanımıyorum. Sevincini göstermek için komşusunu öldüren birini de. Kuşkusuz hoşnut olmak için çevrelerini kuşatan, kimi kez kendilerinin de payı olan acılara bulaşmama gereksinimi duyan çok sayıda insan var. Ama bilgisizlikte nedenli kendinden hoşnut olursa olsun bir mutsuzluk biçimidir. Öyleyse insanın kendini nedenli mutlu duyumsarsa kötü olmak için o denli az istek duyacağı doğruysa, başkalarını mutsuz edecek, böylece onları kötülüğe eğilimli kılacak yerde onları mutlu etmeye çalışmak usa uygun değil midir? Kendini başkalarının yıkımına adayan, bundan kaçınmak için hiçbir şey yapmayan kişi kendi yıkımını arıyordur. Sonradan ortaya çıkacak bütün sorunlardan ötürü yakınmamalıdır. Kısa erimli olarak hemcinslerimize düşman ya da kurban gibi davranmak yararlı görünebilir. Dünya yakınlarının iyi niyetlerinden hatta mutsuzluklarından yararlanmayı becerdiklerinde kendilerini çok kurnaz sanan açık gözlerle aşağılık takımıyla doludur. İştenlikle söylemek gerekirse sandıkları gibi pek de kurnaz görünmüyor bunlar bana. Benzerlerimizden sağlayabileceğimiz en büyük yarar çok sayıda şeye sahip olmak ya da kendilerine nesnelermiş gibi, araç gereçlermiş gibi davranılan çok sayıda insan üstünde egemenlik kurmak. Değil, çok sayıda özgür varlığın güvenini ve sevgisini kazanmaktır. Başka bir deyişle insanlığımın genişletilmesi ve güçlendirilmesi. Neye yarar bu diye soracaktır kurnaz kişi. Büyük bir söz söylediğini sanarak. Şöyle yanıt verirsin sen de. Senin düşündüğün hiçbir şeye. Yalnızca hizmetçiler hizmet ederler ama bizim özgür varlıklardan söz ettiğimizi söylemiştim sana. Ayak takımının sorunu şudur. Özgürlüğün ne hizmet etmeyi ne de kendisine hizmet edilmesini istemediğini, onun temas yoluyla yayılmak istediğini bilmez. Zavallıcığın düşünüş biçimi bir kölenin düşünüş biçimidir. Eşyalardan yana kendini nedenli varsıl duyumsarsa duyumsasın. Ama diye içini çeker. Çoktan ürkek, kurnaz birine dönüşmüş olan aşağılık kişi. Eğer ben başkalarından yararlanmasam onlar benden yararlanırlar. Köle farelerle özgür aslanlar sorunudur bu. Her iki hayvan türüne de nedenli saygı duysam da, fare doğanla aslan doğan arasındaki bir numaralı fark, fare başıma ne gelecek diye sorar, aslansa ne yapacağım diye.